Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 17. ayrım. 9. bölüm. Rourke'a ulaşmak için önce evdeki ofisinden aradı. Şanslıydı. "Bana bir iyilik yap," dedi Eve aceleyle. "Bugün evde çalış." "Herhangi bir özel nedeni var mı?" Eve, Rourke'un görkemli lobisi, tiyatroları ve salonlarıyla şehrin göbeğindeki ofis binasının hedef alınmayacağını kim bilebilir diye geçirdi aklından. Ancak bunu Rourke'a söyleyecek olursa merkeze inip araştırma ve taramaları bizzat yapacağından emindi. Eve bu riski göze alamazdı. "Bunu istemekten hoşlanmıyorum ama eğer dün akşam ilgilendiğimiz proje üstünde çalışmayı sürdürürsen bunun çok yardımı olacak." Rourke Eve'in yüzünü inceledi. "Anlaşıldı. Bir ayarlama yapabilirim. Her konuyla ilgili otomatik bir araştırma sürdürüyorum." "Evet, yine de hızlı hallediyorsun." Rourke kaşını kaldırarak baktı. "Bunun neredeyse bir iltifat olduğuna inanacağım. Bununla ilgili hemen koltukların kabarmasın." Eve sıradan görünmeye çalışarak geriye yaslandı. "Bak, ben şu an biraz sıkıştım. Bu nedenle bazı verileri bana gönderebilir misin?" "Ne tür veriler?" "Senin New York'taki mülklerinle ilgili olanları." Şimdi Rourke'un her iki kaşı da havaya kalkmıştı. "Hepsini mi?" "Söylediğim gibi sıkışmış haldeyim," dedi Eve donuk bir ifadeyle. "Bunun için bir sürem ya da ilgilenecek durumum yok. Sadece gerçekten gösterişli olanları, gösterişli ve eski olanları." "Neden?" "Neden? Kahretsin. Yalnızca iki kez kontrol ediyorum. Yarım kalan rutin işler." "Sevgili Eve." Rourke bunu söylerken gülümsemedi. Eve parmaklarını masasına vurmaya başladı. "Efendim, bana yalan söylüyorsun." "Söylemiyorum. Tanrım, karısı olduğum bir adamdan bazı temel veriler istiyorum ve o beni yalancı olarak niteliyor." "Şimdi yalan söylediğine kesinlikle eminim. Sen benim mülklerime önem vermezsin ve seni karım olarak çağırmamdan nefret edersin." "Hayır, etmem. Karşı çıktığım, bunu söylerken kullandığın emin tonun." "Unut gitsin," dedi omuzlarını kaldırarak. "O kadar da önemli değil. Benim mülklerimden hangisinin hedef olabileceğini düşünüyorsun?" Eve nefesini verdi. "Eğer biliyor olsaydım sana söylemeyeceğimi mi düşünüyorsun? Sadece bana şu lanet olası verileri gönder lütfen ve bırak da işimi yapayım." "Verileri alacaksın." Bunları söylerken Rourke'un gözleri sesi kadar soğuktu. "Ve eğer hedefi bulabilirsen benim de haberim olsun. Bana şehir merkezindeki ofisimden ulaşabilirsin." "Rourke, kahretsin. Sen görevini yap Damon, ben de benimkini yapacağım." Eve ona yeniden küfredemeden Rourke bağlantıyı kesti. Eve masasını tekmeledi. "İnatçı orospu çocuğu." Hiç tereddütsüz kuralları bir kenara bırakıp Ann Mallow'u aradı. "Şehir merkezindeki bir adreste bomba ve patlayıcı bölümü ekibine ihtiyacım var. Tam donanımlı araştırma ve tarama için. Hedefin yerini belirledin mi?" "Hayır." Bunu dişlerini sıkarak söyledi, ardından çenesini gevşetmeye çalıştı. "Bunu sorduğum için üzgünüm ben ama bu kişisel bir rica. Mira, Rourke'un şahsi mülklerinden birinin bugünkü hedef olabileceğini düşünüyor. Rourke kendi ofisine gidiyor ve ben..." "Bana adresi ver," dedi Ann canlı bir tonda. "Ve olmuş bil." Eve gözlerini kapadı, yavaşça nefesini bıraktı. "Teşekkürler, sana minnettarım." "Hayır, olmana gerek yok. Benim de kocam var. Ben de aynısını yapardım." Eve cihazına çağrı geldiği sırada, "Yine de sana borçluyum, elimde veriler var," diye ekledi. "Bu başlamak için bir mekan. Ben bunları dikkatle eleyerek arayacağım. Toplantımıza kadar azaltmayı umuyorum." En parmaklarını çapraza dallas diyerek hattan düştü. "Peabody?" Eve yardımcısına sinyal gönderdi. "Benim ofisimdeyim." Eve oturup ellerini saçlarının arasından geçirerek bilgisayardan Rourke'un kendisine gönderdiği verileri görüntüledi. "Efendim?" diyerek Peabody odaya girdi. "Raporları Cassandra ile ilgili diske yükledim. İncelemeler hiçbir şey göstermiyor. Standart birimler hiçbir başlangıç durumuna dönüş ya da ize rastlanmadı. İzlenecek yol yok." "Bir sandalye çek," diye emretti Eve. "Burada olası hedeflerin bir listesi var. Bir olasılık taraması yapacağız. Bunu azaltmaya çalış." "Bu listeyi nasıl oluşturdunuz?" "Mira bizim bir tiyatro ya da kulüp araştırmamızın daha uygun olduğunu düşünüyor. Ben de buna katılıyorum. Ayrıca o adamların yeniden Rourke'a ait binalardan birine saldıracağının oldukça iyi bir bahis olduğu görüşünde." Listede olduğu gibi dedi Peabody bir süre sonra. Eve'in yanına oturdu. Ekranda kayan listeye ağzı açık bir halde hayretle baka kaldı. Vay canına, bunlar ona mı ait? O bunların hepsinin sahibi mi? Açtırma ağzımı diye mırıldandı Eve. Bilgisayar, mevcut verileri incele. New York'un sembol olan noktaları ve geleneksel binalarını seç ve listele. Ah, tarihi alanlarda inşa edilmiş binaları da ekle. Araştırılıyor. Bu iyi bir inceleme dedi Peabody. Biliyorsun ben de bu yerlerin birçoğunda Zeke'le beraber bulundum. Eminim eğer buraların size ait olduğunu biliyor olsaydık daha çok etkilenirdik. Ben değil, Rourke bunların sahibi. Görev tamamlandı. Makina öyle randımanlı bir şekilde bildirdi ki Eve şüpheyle baktı. Neden bu şeyler bugün bu kadar iyi çalışıyor dersin Peabody? Böyle olduğu zaman tahtaya vururum ben teğmenim. Peabody yeni listeyi incelerken kaşlarını çattı. Çok da fazla bir eleme yapılmamış. Eski şeyleri almaya bayılıyor. Adamın eski ve boktan şeylere karşı bir takıntısı var. Eve derin bir nefes verdi. Tamam, tiyatro veya kulüp üstünde düşünüyoruz. Ölümlülerin ölümlülere bön bön baktığı. Bilgisayar, listedekilerden hangilerinde bugün gösteri var? Araştırılıyor. Onlar içeride insanların olmasını istiyorlar diye söylendi Eve. Bu sırada bilgisayardan sert bir cızırtı duyuldu. Hayatları yok olacak. Sadece birkaç tur grubu ya da çalışanlar değil. Eğer sen haklıysan hala bunu durdurabilmek için zamanımız var. Ya da biz yanlış açıdan bakıyor olabiliriz ve bu esnada şehrin aşağısında bazı barlar havaya uçurulabilir. Tamam. Eve yeni veriler belirdiğinde onaylarcasına başını salladı. Bu daha iyi, daha üstünde çalışılabilir. Bilgisayar mevcut listeyi diske kopyala ve basılı bir kopya çıktısı ver. Eve saati kontrol ederek ayağa kalktı. Bunu konferans salonuna götürelim. Basılı kopyayı kaldırdı ve inceledi. Lanet olsun bu da ne böyle? Peabody Eve'in omzunun üzerinden baktı. Sanırım bu Japonca. Sana tahtaya vurmanı söylemiştim Dallas. Kahrolası diski al. Eğer bu Japonca ise Fini bunu çeviriden geçirebilir. Bir gün bu makineyi lanet olası pencereden dışarı fırlatacağım. Disktekilerle Fini ilgilendi ve içindekileri duvardaki ekranına aktardı. Mira'nın kaba taslak çizdiği profil diyerek söze başladı Eve. Ve bilgisayarın veri analizi sayesinde bunlar en olası hedefler olarak belirlendi. Bunların tümü gösteri merkezleri, hem sembol noktası olan hem de yıkılmış binaların yerlerine inşa edilenler listeye dahil edildi. Hepsinin bu öğleden sonra programlarında gösterileri var. Bu iyi bir bakış açısı. En, ekrandakileri okurken ellerini arka ceplerine soktu. Ben araştırma ve taramalar için ekipler göndereceğim. Ne kadar süreye ihtiyacınız var diye sordu Eve. Her kahrolası saniyeyi. En haberleşme cihazını kaldırdı. Üniforma ve polis amblemli araç olmasın dedi Eve çabucak. Adamlar binaları gözetim altında tutuyor olabilirler, açık vermeyelim. En onaylarcasına başını salladı ve yüksek sesle haberleşme cihazından emirler vermeye başladı. Yedeklemeye karşı korumalı bu şey üzerinde çalışıyoruz. Fini elindeki elektronik dedektiflik bölümünün işini kaldırdı. Yaşlı hergeli verilerini şifrelemiş. Kod kırıcı kullanıyorum ama adam çok iyi bir şifreleme yapmış. Bu biraz daha zaman alacak. Bakmaya değecek bir şey olduğunu umalım. McNabb tamircinin eski makinesinden birkaç ismin izini sürdü. Adamlar hala ortalıktalar. Bugün öğlene ayarladığım bazı görüşmelerim var. İyi. Ekipler hareket etti. En haberleşme cihazını bir kenara koydu. Ben de alanda olacağım. Benim haberim olduğunda sizin de olacak. Ah, Dallas diye ekleyerek kapıya doğru yöneldi En. Daha önce bahsettiğimiz adres vardı ya, orası temiz çıktı. Teşekkürler. En sırıtarak baktı. Her zaman. Ben takip edilecek bir şey çıkana kadar şifreleme üstünde çalışıyor olacağım. Fini şekerli yemişlerle dolu çantasını salladı. Bu tarz boktan işler lanet olası kent savaşları sırasında da oluyordu. Çoğunlukla önleyebilir ve bastırabilirdik ama bu defa daha büyük ve fena bir bela var dışarıda. Ancak biz de daha güçlü ve daha iyiyiz. Bu Fini'yi biraz olsun gülümsetti. Lanet olsun, bu doğru. Eve, Peabody ile yalnız kaldığında gözlerini ovuşturdu. İdare etmeye çalıştığı 3 saatlik yetersiz uyku sebebiyle beyni düzgün işlemiyordu. Buradaki bilgisayarla ilgilenmesi için birini tayin et. Melo'nun ekibi buraya rapor gönderdiğinde listeyi düzenlesin. Ben Whitney'e rapor vereceğim. Sonrasında ben de sahada olacağım. Gelişmelerden beni haberdar et. Dallas, beni de alanda kullanabilirsin. Eve, yardımcısının yorgunluktan kendinden geçmesine ramak kaldığını gördü ve başını salladı. Tüm söylediği, benim sana burada ihtiyacım var oldu ve dışarıya çıktı. Bir saat sonra Peabody sıkıntıyla asabiyet arasında gidip geliyordu. 4 tane binanın temiz olduğu belirlendi ancak öğlene kadar 2 saat içerisinde daha taranacak onlarcası vardı. Peabody odada gezindi, çok fazla kahve içmişti. Bir siyasi terörist gibi düşünmeye çalıştı. Eve'in bunu yapabileceğini biliyordu. Onun temini bir katilin aklına girebilir, onun etrafında yürüyebilir ve bir sahneyi katilin gözüyle aklında canlandırabilirdi. Peabody onun bu yeteneğine gıpta ediyordu. Bu kendisine birden çok defa olduysa bile sakin bir şekilde gerçekleşmemişti. Eğer ben bir siyasi terörist olsaydım, New York'ta hangi binayı bir bildiride bulunmak için gözden çıkarırdım? Turist kapanları ve tuzakları diye düşündü. Sorun, kendisinin bu tip şeylerden hep uzak durmasıydı. O, New York'a polis olmak için gelmişti ve kasten tüm genel turistik alanlardan uzak durmuştu. Aslında o, Zeke'le gidene kadar daha önce hiç Empire State binasının içinde bulunmamıştı. Aklı başına geldi. Gözleri parladı. Zeke'i arayacaktı. Peabody, Zeke'in gezi rehberi diskini satırı satırına incelediğini biliyordu. Arizona'dan gelen bir turist ve hafta içi bir gösteriye katılmaktan hoşlanacak biri olarak Zeke nerede olabilirdi? Pencereye sırtı dönük link cihazının olduğu tarafa yöneldi. McNabb içeriye girdiğinde suratı asıldı. "Hey, Hot Body, seni de mi görev masasına aktardılar?" "Meşgulüm McNabb." "Evet, bunu görebiliyorum." McNabb oto aşçıya doğru yürüdü, makineye dirseğiyle vurdu. "Bunda kahve kalmamış." "Öyleyse sen de git başka yerde iç kahveni. Burası kafe değil." Peabody onun dışarıya çıkmasını ve düşüncelerini gözden geçirmeyi istiyordu. Bir de erkek kardeşini aradığında onun yılışık yılışık sırıtmasını istemiyordu. "Ben burada kalmak istiyorum." Kısmen anlamak, kısmen de Peabody'yi kızdırmak için monitöre doğru eğildi. "Ne kadarını eledin?" "Git buradan. Bu işten birimde ben sorumluyum. Burada çalışıyorum McNabb." "Neden bu kadar alıngansın? Yoksa sen ve Charlie atıştınız mı?" "Benim özel hayatım seni ilgilendirmez." Saygılı davranmaya çalışıyordu ama onda olan bir şey Peabody'yi her zaman savunmaya geçiriyordu. Onu dirseğiyle itekleyerek mesafe koydu. "Neden gidip bilgi işlemcinle oynamıyorsun?" "Ben de bu ekibin bir parçasıyım." Onu sinirlendirmek üzere masaya yaslandı. "Ayrıca rütbece senden üstünüm tatlım. Sadece sistemdeki bazı bariz, acil sorunların giderilmesi sırasında." Peabody parmağıyla McNabb'i göğsünden itti. "Ve bana tatlım diye hitap etme. Adım Peabody. Memur Peabody. Yarı akıllı, kıçı kırık bir elektronikçinin görev başındayken ensemde nefesini hissetmeye ihtiyacım yok." McNabb onu iki kez daha dürtükleyen parmağa baktı. Bakışlarını yukarı kaldırdığında Peabody onun genellikle neşeli bakan yeşil gözlerinin buz gibi olduğunu görünce biraz şaşırdı. "Biraz dikkatli olur musun?" McNabb'in sesindeki soğuk ifade onu şaşırttı. Ama geri adım atmak için geçti. "Ne hakkında?" diyerek şen bir biçimde tekrar McNabb'i itekledi Peabody. "Fiziksel olarak senden daha rütbeli bir memura saldırmakla ilgili. Senin bu suistimaline karşılık vermeden ancak bu kadar katlanabilirim." "Benim suistimalime mi?" "Ne zaman etrafta olsan aptalca yorumlarından ve imalarından kaçınmak zorunda kalıyorum. Benim davalarıma burnunu sokuyorsun."
"Senin davaların mı? Şimdi de büyüklük iddialarında bulunuyorsun. Dallas'ın davaları benim de davamdı. Ayrıca senin bunlara karışmana ihtiyacımız yok. Senin aptalca şakaların ve komik çarelerinle içeride gezinmene de ihtiyacımız yok. Dahası tamamen özel olup seni hiç ilgilendirmeyen Charles'la ilişkim hakkında sorular sormana da ihtiyacım yok. Biliyor musun senin neye ihtiyacın var Peabody?" Peabody sesini yükseltip bağırmaya başladığından McNabb de aynısını yapmıştı. O da ayağa kalktı. Neredeyse burun burunaydılar.
"McNabb, benim neye ihtiyacım olduğunu düşünüyorsun?"
McNabb bunu yapmaya niyetlenmemişti. Bunu yapmayı düşünmemişti. Ya da belki de düşünmüştü.
Her nasılsa bu oldu. Peabody'yi kollarından yakalayıp sertçe çekti. Şu anda dudakları Peabody'ninkini yutarcasına meşguldü. Peabody, suda kazara nefes alan bir yüzücününkine benzer bir ses çıkardı. McNabb, Peabody'nin bu şoktan kurtulduğu an onun kıçına tekmeyi basacağını biliyordu. Madem bu kaçınılmazdı, öyleyse bu anın her saniyesinin tadını çıkaracaktı. O, Peabody'yi kendi bedeni ve masanın arasına sıkıştırdı ve bir erkeğin alabileceğinin çok fazlasını tek bir ihtiraslı yutkunuşla içine çekti. Peabody tutulmuştu. Bu, adamın neden yaralı ve kanlı bir halde yerde yatmak yerine dudaklarının onunkinin üstünde olduğunun tek mantıklı açıklamasıydı. Peabody darbeye benzer bir şeye maruz kalmıştı ya da ''Tanrım, sinir bozucu bu küçük aptalın böyle öpüşebileceğini kim bilebilirdi ki?'' Kanı tümüyle bedeninden çekilmiş ve zihninde vızıldamaya benzer bir şey bırakmış gibiydi. Peabody kollarını McNabb'e doladığında ve dudaklarını kendince onun saldırısına uydurmaya başladığında aslında tam olarak tutulmadığının farkına vardı. Birbirlerini sıkıca kavradılar. El yordamıyla hareket ediyor ve birbirlerini ısırıyorlardı. Birisi inliyor, öteki küfrediyordu. Ardından nefes nefese kalmış bir halde birbirlerine baka kaldılar.
Kahretsin! Bu da neydi böyle?
Peabody'nin sesi güçlükle çıktı. Bilmiyorum. McNabb havayı içine çekmeye çalıştı ve bıraktı. Hadi, tekrar yapalım. Aman tanrım, McNabb! Finney kapı ağzından kükredi ve çiftin tavşanlar gibi sıçrayarak birbirlerinden ayrılmasını izledi.
Siz ne işler karıştırıyorsunuz?
Hiçbir şey, hiçbir şey. McNabb hırıltılı bir biçimde soluyarak öksürdü. Gözlerini kırpıştırarak görüşünü netleştirmeye çalıştı.
Hiçbir şey,
dedi üçüncü kez.
Kesinlikle yüzbaşım.
Aziz Meryem aşkına. Finney elleriyle yüzünü ovuşturdu ve öylece kaldı.
Hepimiz ben bunu görmemişim gibi davranacağız. Ben bu kahrolası şeyi görmedim. Tam şu saniyede odaya girdim. Bu anlaşıldı mı?
Utançtan yüzündeki kızarıklığın 10 yıldan önce geçmesi için dua ederek ''Evet efendim'' dedi Peabody aksi bir biçimde. ''Evet efendim'' diyerek McNabb Peabody'den uzağa uzunca bir adım attı. Finney ellerini aşağıya indirdi. Her ikisini de inceledi. İçini çekerek hapse daha az suçlu görünümlü pek çok kişiyi tıktığını düşündü. Hedefin yeri belirlendi. Radio City. 17. ayrımın sonu. Sayfa 193. Devamı 18. ayrımda.